Şeyde kaldık, bu Jacobi'nin anlatımına bir bakarsak, yani Jacobi çok güzel olarak şeyi söylüyor. O şeydeki soyutlamanın nasıl somuta geçeceğini ya da Hegel'in, belki de o Hegel'e ait hatırlayamıyoruz ama, yani soyutlamayla başlayarak senteze nasıl ulaşacağız? Şimdi burada diyalektiği şey yapma, doğru anlamak gerekiyor. Çünkü diyalektik bazen ya da sık sık anlaşılmadan kullanılıyor ya da dinleniyor. Yani diyalektik şeyi kabul etmek demek değil. Soyuttan senteze geçmek olanaklıdır, kolaydır ya da doğrudan doğruya yapılır falan. Yani onu tam tersine, eğer soyut gerçekten soyutsa ondan somuta geçilemez diye düşünmemiz gerekir. Soyut, saltık olarak soyutsa, gerçek anlamda soyutsa, arı aydınlık gibi bir şeyse, oradan şeye geçemeyiz. Karşıda ya da başka herhangi bir şeye geçemeyiz. Çünkü Hegel'in kendisi de belirtiyor. Arı aydınlıkta görme diye bir şey söz konusu değil.
Dolayısıyla gerçek soyutluk denen bir şey de yok.
Yok. Eğer gerçek soyutluktan söz ediyorsak o zaman düşünmemek gerekir.
Kendi kavramına da aykırı zaten. Soyutlanmak demek bir şey, dolayısıyla soyutlamak.
Somuttan başlamayı imliyor. Yani soyutlamak demek...
İlişkili olduğu şeylerden koparmak demek.
Dolayısıyla somuttan başlamak demek. Sentez de öyle ya da analiz de öyle. Yani ne zaman analizden söz edersek sentezi öne almış oluyoruz ve bunu görmek için deha olmak gerekmiyor. Yani sentez her zaman analizi varsayar. Analiz her zaman sentezi varsayar. Mozart.
Buradaki varlık durumunda da, varlığın ya da yokluğun dolaysızlığı durumunda da, onların da aslında saltık dolaysızlık gibi bir şeyle söylenmesi, evet, da bir problem çıkarır zaten.
Saltık dolaysızlık
onlara da yüklenebilecek bir şey değil.
Değil, saçmalık. Saltık yani dolaysızlık demek. Yani dolaylılığın kaldırılmasıyla elde edilen, hiç dolaylılık içermeyen daha doğrusu bir dolaysızlık olamaz.
Ama daha hala başlamadık.
Ne? Başlamadık.
Dolaysızdan hareket etmedik. İlk hareket.
Evet. Pekala. Dolaysızdan hareketi nasıl yapacağız? Şimdi senin söylediğin şey şu şekil. Yokluğu ikinci bir dolaysız olarak alıyor. Burada şu önemli. Eğer diyalektik denen şey olumludan olumsuza geçişse, olumludaki olumsuzu görmekse, burada yani mantık biliminin başlangıcında diyalektik bir başlangıç yapmıyoruz. Çünkü ikisi de dolaysız bunlar. Oldu mu?
Sınırsız ve dolaysız.
Ne geldi? Çözümsel diyor yokluğun.
Ne?
Varlıktan yokluğa geçiş tamamen çözümsel diyor.
Analitik mi?
Analitik.
Evet. Yani varlıktan yokluğun çıkarsanması gibi bir şey söz konusu değil. O mantıksal olarak onu söylemek zorunda. Onu daha fazla o konuda söylenecek hiçbir şey yok. Aslında başka daha öte söylemeye de gerek, yani daha öte bir şeyler söylemeye de gerek yok. Yokluk dolaylı olursa varlık dolayısıyla olacak ve varlık yokluğu kapsıyor olacak. O zaman şey, iyi bir başlangıç olmayacak.
Varlık da dolaylı olacak.
Evet, başlangıç yani, ortadan kalkacak. Yani varlığın ve yokluğun ikisinin de dolaşsız olması gerekiyor. Eğer bu konu şeyse, yetersiz görünüyorsa, o zaman daha sonra tekrar ele alırız. Ya da bu konuda bir yazı yazarız, bir şey yaparız. Ama varlığın ve yokluğun birliği ne nasıl geçiyoruz? Şimdi daha sonra olumludan olumsuzu tekrar ele alacağız. Ama bu aşamada yokluk da dolaşsız olduğuna göre şöyle desem ona itiraz edemeyiz aslında. Varlık yokluk olmaksızın olanaksızdır. Neden?
Yani yokluk olmayandır.
Varlık belirlenimsiz diyoruz. Güzel, biraz daha burada kendimizi zorlayalım. Varlık aslında belirli.
Yokluk belirliyor. Yokluk belirliyor.
Varlık belirlenimiyle
yokluğa geçmeden önce, yani yokluğa geçmenin bir aracı olarak kullanabilir miyiz varlığın belirli olduğunu? Şimdi varlık belirsiz, içeriksiz, ilişkisiz, soyut, dolaysız, dolaysız olan belirli
yok
olmak. Ama yine de varlık aynı zamanda da varlık, yani belirli. Başka bir şey değil ama varlık.
Kendisinden belirli, kendisinden
belirli. Olan belirlilik.
Şimdi burada bir...
Evet.
Yani varlığı...
Ya da belirsiz belirlilik, öyle diyebiliriz.
Evet.
Varlık belirleyen. O zaman belirlik olumsuzla ilişkiyi kapsıyor. O şeyi nasıl...
varlığı nasıl belirli yapacağız?
Varlık belirli zaten. Yani aslında o zaman şunu demiş oluyoruz. Varlık belirli varlıktır.
Da başlıyoruz gibi.
Gibi. Ama yine de başta varlık var. Yani o zaman şöyle diyoruz. Belirsiz varlık yoktur. Yani belirli varlıkla
varlık
belirlidir yani. Demek. Yani varlığın belirli olmasına karşı çıkmak da pek kolay değil gibi geliyor bana.
Yani biraz önceki gibi, hani sözcükten gelebiliyoruz dedi ya Levent. Evet. Yani sözcükten sonra kavramlara da ulaşabiliyoruz. Yani sözcük üzerinde düşünüyoruz. Orada bile bakabiliriz. Yani varlık, varlık gibi düşünürsek, lık bir belirlilik hali aslında oradaki. Var olma belirlenimini anlatıyor.
Dolaylı olmuş. Eğer belirlilik yüklersek dolaylı da kılmış
evet.
Oluyoruz.
Evet.
Başlayamaz belirlilik.
Evet. Yani. Öyle başlar mı? Evet. Doğru. Yani varlık belirli olursa o zaman dolaylı olacak, ilişkili olacak ve başlangıç olmayacak.
Daha yanına gitmemiz.
Yani burada çok fazla yine takılmaya gerek yok. Varlık olarak aldığımız zaman dolaysız. Ancak o zaman başlangıçtan söz edebiliriz. Ama aslına bakarsak bütün bir sistemde bu ilişkiler bütün içinde başlangıç şey değil. Öyle sıfır noktası gibi duran bir başlangıç değil.
Ama mantık gene arıyor.
Mantılı.
Başlangıcı arıyor.
Tamam. Evet. Çok güzel. O mantığımıza diyoruz ki gerçekten başlangıç arıyorsan dolaysızı arıyorsun demektir. Ve dolaysızın en iyi örneği varlıktır ama o bile dolaylıdır. Yani bu şey yalnızca dolaysız olan dolaylı dışlayan bir şey yoktur.
Çünkü varlık o kadar içeriksiz bir şeydir ki bir tarafıyla da yoklukla birdir. Onda hiçbir içerik yoktur ki yokluktan ayıran o.
O belirlenmişsizliği demek.
O belirlenmişsizliği ama yine de onun
fazla mı?
Fazla değil mi?
Biraz kısalsak da
evet.
Yani aynı şekilde başlangıç, yani son olmadan başlangıç olmadığı gibi dolaysızlık ve dolaylılıkla aynı şeyi aslında anlatıyor.
Şimdi ben kaçırdım ama yani dolaylılık ve dolaysızlık ayrılamaz. Dolayısıyla biz varlığı dolaysız yapıp dolaylılığı ondan dışlarsak şey yapmış oluyoruz, analitik tutuma geçmiş oluyoruz. Yani varlığın bir bakıma başlangıcın şey olması gerekiyor, soyut ya da analitik olması. Yani çözümlenmiş, teke, yalına indirgenmiş olması gerekiyor. Bu biçimsel bir şey.
Dolaylıysa başlamış demektir.
Evet.
Hem başlamış demektir.
Evet.
Onu diyoruz değil mi?
Doğru.
O zaman dolaysızı aramamız lazım.
Evet.
O zaman o başlamış olandan geri gitmemiz, daha da soyuta gitmemiz gerekiyor. O arada bir şey var o zaman.
Evet. Şunu demek
yani
istiyoruz.
Dolaylılığın başladığı andan bir kapı, bir an öne gittiğimizde
geriye
gittiğimizde onu bulacağız.
Sadece o anda ne var? Sadece onun varlığı.
Bir şeyin dolaysız bir şeyin ilk dolaylılığa geçtiği anla dolaysızlık anı arasındaki olayı bulmamız lazım.
Evet.
O ne?
Bu sivrisinekler acaba görüntüye çıkıyorlar mı?
Başladı mı başladı?
Şey,
şey çıkıyorlar bir de evet çıkıyor. Yani. Onları bir şeyle Photoshop'la sileriz değil mi?
Küçük mantıktaki bir ek vardı. Onu hatırlıyor musunuz? Varlık ve yokluk arasındaki ayrımın evet. Başlangıçta yalnızca gerekir dediği, karşılaştırdığı filan.
Evet.
En son şey, ikisinin de düşünce olduğunu kabul edersek hatırlatabilir miyim? Bir okuyayım mı? Orası
kısa hemen.
Varlık ve yokluğun ayırt edilmeleri ilkin yalnızca gerekir. Eş değişle ayrımları ilkin salt kendindedir. Henüz koyulmuş değildir. Bir ayrımdan söz ederken genellikle biri ötekinde bulunmayan bir belirlenimi olan iki şey düşünürüz. Evet. Oysa varlık yalnızca saltık olarak belirlenimsiz olandır. Ve yokluk da bu aynı belirlenimsizliktir. Evet. Bu ikisinin ayrımı böylece salt sanısal bir ayrım, bütünüyle soyut bir ayrımdır ki aynı zamanda bir ayrım değildir. Tüm başka ayrım durumlarından her zaman bir de ayırt edilenleri kendi altında kapsayan ortak bir nokta buluruz. Örneğin iki ayrı türden söz ediyorsak burada tür ikisine de ortak olandır. Benzer olarak deriz ki doğal ve tinsel kendilikler vardır. Burada kendilik her ikisine de ortaktır. Enteresan olan şimdi burada söyledi. İşte varlıkla yokluk durumunda böyle bir ayrım yok. Buna karşı varlık ve yokluk durumunda ayrım dayanıksızlığı içerisindedir. Hı. Ve her iki belirlenim de aynı dayanıksızlık oldukları için ayrım bir ayrım değildir. Eğer dense ki varlık ve yokluğun her ikisi de düşüncedir. Hı. Yani ortak kılavuzları ortak olan şey düşüncedir. Ve böylece düşünce her ikisine de ortak olandır. O zaman burada varlığın... Burayı biraz senin açar mısınız? Hı. O zaman varlığın tikel, belirli bir düşünce olmadığı ama tersine bütünüyle belirsiz ve tam bu nedenle yokluktan ayırt edilemeyen bir düşünce olduğu gözden kaçırılmış olur.
İkisinin de düşünce olduğunu kabul edersek diyor, hı hı. Öyle mi? Evet. O onları aynılık, benzerliği getirirse...
Ortak şey arasında, yani birbirlerine ortak bir şey vardır evet. Diyeceğiz o zaman
düşünce
onlar arasında.
Düşünce ise bu diyor.
Evet. Ama burada şey kaçırırız diyor, varlığın tikel, belirli bir düşünce olmadığı...
Evet.
Ama tersine bütünüyle belirsiz ve tam bu nedenle yokluktan ayırt edilemeyen bir düşünce olduğu gözden kaçırılmış olur. Yani yokluk da aynı düşüncedir anlamında evet, evet. Herhalde değil mi?
Evet. Yani ikisini de düşünce evrensel altına getirirsek ya da aynı düşünce şey. Terimi altına getirirsek.
Tikel belirli bir düşünce varlık, evet. Tikel belirli bir düşünce yokluk diye bir şey yok. Tikel evet. Belirli bir düşünce olarak varlık ve yokluğun ayrımsızlığı var.
Evet.
Tek bir düşünce var
evet.
Şeklinde.
O şeyden gidiyor. Yani önceki... akımdan öyle anlam çıkaran bir şey.
O zaman, çok güzel bir buluş. Bunu da eklemem. Çok beğendim ben onu. Yine hiç kuşkusuz varlığı saltık varsınlık olarak ve yokluğu ise saltık yoksulluk olarak tasarımlamak da olanaklıdır. Ama tüm evrene bakıp da her şeyin var olduğu söylenir ve daha öte hiçbir şey söylenmesi o zaman belirli her şey uzaklaştırılmış ve böylece saltık doluluk yerine yalnızca saltık boşluk alınmış olur.
Yine
o da çok güzel bir evet. Buluş. Şey, örnek.
Yani tabii ki burada tasarım işte şey yapıyor, bu yanılgıya düşen şey. Tasarım sıradan düşünce varlıkla en büyük içeriği söylediğini sanıyor. Aslında varlık en son soyutlama ve en büyük yoksulluk o yüzden.
Yani peki bir de şey açısından alsak burada, varlığı kavramı ve nesnesi olarak düşündüğümüz, yani nesnesi ve kavramı olarak düşünsek.
Ama o da mantıksal bir çıkarsam olacak. Ne
kavramı
ve nesnesini
ne
demek? Yine mantıksal bir şey çıkarsın
anlayacağız.
Orada bir nesne
ilerleyeceğiz. Senin sorduğun soru aslında ha. Bu değil miydi bir anlamda?
Benim sorduğum en başta soru o. Ben neden bahsettiğinizi sordum. Bahsettiğiniz şeyin ne olduğunu sordum ama o soru pek anlaşılmadı.
Bir daha soralım.
Olay nerede geçiyor diyor.
Evet.
Pardon.
Yani soyut varlıktan başlayıp ilerlediğimizde neden bahsettiğimizi soruyorum. Bahsettiğimiz şey ne?
Ne yaptığımızı soruyorsun yani, öyle mi?
Hayır, sözünü ettiğimiz şey nedir?
Sözünü ettiğimiz şey nedir?
Bahis.
Bilinç miydi? Düşünce miydi? Düşünce mi yani?
Evet, yani bilinç ya da düşünce.
Düşünce.
Ama bu düşünce, tabii ki öznel düşünce. Fakat aynı zamanda da
nesnel
düşünce. Nesnel düşünce, yani nesnesi olması değil, konu değil.
Yani biz
nesnel
düşünce derken, nesnel düşünce derken, biz onu düşünsek de, düşünmesek de, ona karar versek de, yani
o var, bana bağlı var. Değil.
Evet.
Bana bağlı değil, nesnene bağlı. Tamam. Yani hiçbir şey seviyoruz nesnene bağlı.
Söylediğimiz o
tarz. Şey, evet. Tamam. İşte bu anlatımlardaki nesnel olan, nesnel düşünce mi? Yani bu saltık idea dediğimiz şey.
Tabii, yani nesnel, mantık bilimi, nesnel idea...
O zaman bunun adı varlık nesnel... mı?
Hangisinin adı?
Bu. Nesnel düşüncenin adı varlık mı?
Nesnel düşüncenin eğer tikelleşmesi varsa, tek bir şey değilse, birçok tikel şeyden oluşuyorsa, o zaman her birinin tikel adları var ama hepsi var. Logos var mı diye sorarsak aynı soruyu sormuş olacağız. Logos'un varlığı az önce Levent'in okuduğu pasajda değindiği şeye gelin. Varlık en soyut
en soyut yüklem. Varlık eşittir logos mu? Değil.
En soyut varlık
eşittir logos değil.
Yani soyuttan neyi anlıyorsak? Logos soyut olan bir şey. Logos'un varlığı yine ontoloji sorununa geldik. Yani bu mantıksal içeriğin ya da mantıksal yani belirlerinin varlığı nedir?
Varlığı ve kavramı gibi yine işte biraz önce benim de sormak istediğim şeyle şey yaptım.
Logos derken doğanın usulünü kastetmiyoruz. T'nin ussallığını da demek istemiyoruz.
Onlar geçici. Yani
o ussallıklar yani o doğa, fenomenlerin zemini olan, temeli olan ustalığın öyle bir yanı da var. Yani mantıktaki nitelik kategorisi, arı kategori ya da soyut bir kategori diyelim. Yani tinsel ya da doğal değil, o anlamda arı. Ama o kategorinin, örneğin nitelik kategori, nitelik olarak nitelik fizikte olan bir şey değil, tinde olan bir şey de değil. Nitelik o. Yani insanın tinsel nitelikleri nedir dersek, şey olabilir, iyilik olabilir, kötülük olabilir, devlet olabilir, yasa olabilir, törellik olabilir, ahlak olabilir. Tinsel nitelikler bunlar. Ama tin alanında nitelik olarak nitelik var mı? Düşünün bir. Doğada nitelikler var ama nitelik doğal bir şey mi?
Değil.
Doğal bir şey değil.
Yani üçgen nasıl doğal bir şey değil? Üçgenler dörtgen nasıl doğal bir şey değil? O da değil.
Onlar kavram, geometrik kavramlar, nitelik ya da nicelik. Yani doğada biz niceliği belirli olarak görüyoruz. Ya da her şeyin bir niceliği var diyoruz değil mi? Büyüklüğü var.
Nicelik olarak nicelik yok. Niceliğin belirli...
Nicelik olarak nicelik ve belirli nicelik arasındaki ilişkini anlamak için bu bağlantı en iyisi. Yani doğada her atomun, her galaksinin ya da her şeyin niceliği varken yine de nicelik olarak nicelik bir soyutlama. O doğal bir şey değil. Yani doğada bulabileceğimiz bir şey değil. Ve logos'a ait olan ya da usa ait olan kategori o diyoruz. Ve o anlamda nicelik bütün doğal niceliklerin, doğal belirli niceliklerin temeli diyebiliriz. Tabii. Yani şimdi görgücüler şey diyorlar, nicelik yoktur ama her zaman belirli nicelik vardır. Onlar varlıkla fizikseli eşitliyorlar ya da varlığı görgülle eşitliyorlar. Yani görgül olan vardır diyorlar ve
duyuya gelen, duyusal olan vardır.
Evet, görgül olan o demek. Uzaysal ve zamansal olan. Ve kavramsal olan yoktur diyorlar. Orada o görgücüler, bu moronluk değil, bu düşüncede bir kitlenme. Şeyi anlayamıyorlar. Varlık kategorisinin gerçek değerini anlayamıyorlar. Yani onlar, yine Levent'in az önce okudu, o varsıllıkla varlığı birleştiriyorlar ve varlık kategorisini tasarıma indiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki nicelik yoktur. Çünkü nicelik olarak nicelik bir soyutlamadır. Oysa varlık en varsıl olandır. Doğadır, şudur budur. Varlığı görgülleştirdikleri zaman görgücüler o zaman
tabii, varlık yoktur diyorlar.
Efendim?
Sözde
bir
varoluş değil mi?
Biraz
varoluş, doğru. Yani görgücülerin varlığı varoluş.
Tabii.
Varoluşa çıkan.
Evet, yani görgücüler soyut varlığı yerine varoluşu anlıyorlar, düşünüyorlar ve o yüzden şey diyorlar, nicelik bir varoluş değildir, öyleyse yoktur. Yani ya da nitelik. Metafiziktir bunlar.
Evrensel yoktur, biraz ondan biraz bundan vardır.
Evet. Yani bir görgücü şey diyor, insanlık diye bir şey yoktur diyor. İnsanlar Ruslar vardır, Finlandiyalılar, onlar, Türkler, yani. Almanlar vardır diyor. Yani insanlık olarak insanlık yoktur diyor.
Aslında o da yoktur o zaman.
Doğru.
Türkler, yani Ruslar kendi... da olamaz. O da bir...
Evrensel. Nasıl doğru?
Çünkü o varoluşu anlıyor şeyde. İnsanlık varsa varoluş olarak vardır, olmalıdır daha doğrusu.
Varoluşa çıkan da.
Ama baktığın zaman insanlık diye bir halk yok. Ama Türkler var, Ruslar var, Amerikalılar var ama insanlar yok. O yüzden insanlar yoktur diyor. Yani görgücü şey, çok büyük komedilere zemin olabilecek, malzeme olabilecek bir şey. Görgücü ancak deneyimsel görgücü
olarak denesek, var. Şunu denesek, varlığı fiziksel bir şey olarak düşünmeyi denesek biz, yani o zaman işte taş, toprak, o, bu her şey.
Evren genel olarak.
Evrenin kendisi.
Evet.
Ve yani mesela bir gezegen ya da bir yıldız şeyden oluşuyor mesela dünyamızda öyle. Gaz ve toz bulutlarının içine çökmesinden falan oluşuyor. Yani
özlekten oluşuyor.
Bir tozken, bir bulutken bakın neler olmuş, her şey olmuş. Yani sertleşmiş, hatta bir sürü nitelik kazanmış.
Pekala.
Neden böyle bakmak istiyoruz? Nereye görmek
hayır, ben denemek açısından evet. Söylüyorum yani. Varlığa bir de fiziksel olarak baksak, görgücü gibi.
Evet.
Ne göreceğiz?
Ama görgücü tine de varlığını, tinin varlığını da kabul ediyor. Yani görgücü şey demiyor, devlet yoktur demiyor.
Demiyor, diyemez.
Diyemez. Materyalist diyor, ahlak yoktur. Marx, Karl Marx diyor, Lenin falan. Yani ahlak yoktur. Çünkü tinseldir, evet. tinsel olan özdeksel değildir, öyle bir şey yoktur. Buna benzer bir şey söylemek zorunda materyalist. Her neyse, görgücüler materyalizm, görgücülük ve özdekçilik eşit değil. O yakın. Sonra
yani varlık. Bilgisayar varlığa fiziksel olarak bakmayı denesek, yani biz felsefeyle ilgilenen kişiler olarak bakmayı yapmamız gerekiyor muhakkak ama.
Deneyelim. Nasıl
yani
deneyeceğiz?
Şöyle deneyelim. Yani evrende önce işte kuasarlar var, bilmem ne, bir sürü şey var. Yani işte plazma, yıldızın içinde plazmalar var, soğuyorlar, değişiyorlar, işte elektronlar atomlara sarılıyor falan filan. Böyle özdek açısından gidersek, evet, varlık gene var tabii ki. Bunların hepsi varlık.
Bunlar var. Varlık değil ama bunlar.
Değiller mi?
Değil. Neden değil? Çünkü bir atom ya da bir elektron ya da bir galaksi. Varlık
biraz
değil.
Biraz daha açar mısınız onu?
Yani varlık deyince, var, galaksi vardır dediğimiz zaman bu nasıl?
Belirli varlık.
Sonunda olmuyor
mu?
Gayet var.
Evet.
Çünkü belirlenimde hepsi.
Ama bağlam o değil. Yani bağlam bunların varlık olup olmamaları. Yani mesela bir güneş bir varlıktır dediğimiz zaman bir varlık. Orada Türkçe ve İngilizce'de Almanca'dan ayrı olarak örtük olarak biz Dasein'i imliyoruz. Yani belirli varlık, güneş belirli bir varlıktır demek istiyoruz. Bir varlık dediğimiz zaman o varlık, varlık olarak varlık değil.
Bir de başka bir şey daha var orada. Yani bu güneş dediğimizde o tek o bir varlık. Şey olarak aslında bir şey ve bir sürü yani içerik var orada, bir sürü özellik
ama
var. Yalın değil asla.
Tabii yani şimdi varlık
şimdi güzel. Orada kullandığın her şey kategori. Mesela biraz önce buluttan başlattım. Bulut tozumsu dedin.
Tozdan
ne dersen o tozumsu yine bir tekil bir şey ve bir sürü özellikle aslında birleşik bir şey. Yani bir yalın olan, tözsel olan bir şey değil.
Yani varlığın yalınlığı yok onlarda. Onu demek istiyorum. Değil mi?
Ama bakın mantık da, düşünce de, ne derseniz deyin, logos da hepsi evrenin içinde. Evren dışında kalan bir şey var mı? Yani evren toz olsa biz de toz olalım.
Evren, işte toz evren
o zaman
dediğimiz yine aynı şey.
Yani başka bir şey.
Aynı şey. Evren dediğimiz tam da çok özellikli dediğimiz
biraz
şey.
Şey olabilir yani.
Evrenin içinde dediğimiz zaman yani Tanrı evrenin içindedir ya da Logos evrenin içindedir demenin anlamı var mı? Çünkü bu soyutlamalar herhangi bir yerde şurada duruyor diyebileceğimiz şeyler değiller.
Yok, ben
ya da,
şunu söylemek
yani,
istiyorum.
Yani Logos, doğa yasaları olarak düşünürsek Logos'u, o zaman doğa yasalarının şu noktada ya da bu noktada denmesi olanaksız. Çünkü her yerde, yani tıpkı Tanrı kavramı gibi ya da Tanrı tasarımı gibi doğa yasaları da omnipresent. Her yerde bulunuyorlar.
Tamam, şimdi Hegel de bu işi çözmüş. Yani çözen insan, dünyada çözen tek insan bence. Ama o da evrenin içinde.
Evet.
Yani o evren yok oldu. Ne geldi yok oldu. Yani onu evet. Okuyan bizler de yok oluyoruz. Hepimiz yok olup gideceğiz. Yani evren toz olduğu zaman.
Evet.
Toz olmadan kaçtığı zaman. Dolayısıyla yani bunu fiziksel düşünmenin de bir manası var.
Ya şeyi başarırsak, bir uzay gemisi yapıp buradaki şeyden kaçmayı, buranın dünyanın güneşe düşüşünden kaçmayı, güneşin
güneş
patlamasından kaçmayı, bu galaksinin ölümünden kaçmayı başarırsak, olanaksız mı diyeceğiz buna?
Yok.
Yani bu teknoloji ve enerji meselesi. O zaman
ben fikir jimnastiği yapıyorum biraz.
Anladım.
Yani bir de şöyle bir jimnastik, evren yok olursa diyorsun.
Hayır.
Öyle diyorsan
her şey evrenin içinde.
Öyle diyorsan evren var mı?
Evren bir şeyin içinde mi?
Önce var. Yani önce var.
Yani ona cevap
verilmez. Yani şimdi evren... Evren en büyük kavram oluyor. Bütün her şeyi kapsıyor. Ama evrenin burada özelliği görgül olması.
Benim düşüncem evreni kapsıyor. Üstündeyim, dışındayım.
Çok güzel.
Ya evreni kapsıyorsun da şöyle. Mesela ışıyan madde tüm evrenin %5'i ışıyan madde. Yani gördüğün yıldızlar. %95 karanlık madde. Karanlık maddenin ne olduğu belli değil. Yani %95'ten bahsediyorum.
Onlar haritasını yapmışlar. Haritasını yapmışlar. Hı. Karanlık.
Haritası.
Biliyor musun?
Yok. Aziz'in sayfasında var.
Var, ana sayfada var. Yani şey...
Yavaş göstereyim. Sonra
ne diyeceğiz orada?
Şimdi karanlık fantezi %95 olduğuna
göre. Tanrı
orada. Efendim?
Orada Tanrı cinler
var. Yani bütün teşkil orada. Cini pevisi her şey orada. Ya şimdi evrenin üstüne düşünce çıkamıyor işte bu durumda. Yani %5'ini görünce evren benim düşüncemde diyorsanız %95'i için hiçbir şey söylememiş olursunuz. O ne?
NASA. NASA'nın resmi. Evren.
Karanlık maddenin haritası.
Evet.
Daha görmemiştim ben onu. Yeni mi koydun yoksa?
Yok. Özdekçilik.
Ha, o haritayı seninle gittiğimiz o fizikçi de çıkardık, göstermiş.
Öyle mi? Hatırlıyorum, hatırlıyorum.
Kim o fizikçi?
Ulu şeyin ya.
Şeydeki.
Evet. Şimdi, yani bugün varlığı falan konuştuk hep. Bir de yöntemle ilgili bir şeyler konuştuk. Yok şey, önemli değil. Sen,
yok anlaştık.
%95 olabilir yani. %5'i görünüyor.
%5 bir şey yapmadı. Kalanı.
Onun duyulara gelmesi ayrı bir şey tabii, karanlık.
Şimdi bütün bunların anlamı şu, fiziksel ya da uzaysal, yani fiziksel, özdeksel bir varlık alanı var. O tek alan değil, ayrıca tinsel varlık alanı var ve tinsel varlık alanı şeyin, doğanın ya da özdeksel alanın şeyin, sonucu ya da ondan çıkıyor. Dolayısıyla onu temeli olarak varsayıyor. Tin doğa üzerine dayanıyor ve doğayı moment olarak kendine kapsıyor. Yani doğa olmadan tin olmaz. Tinsel her şey ancak doğal dünyada olabilir. Ve tinselliği şeyle karıştırmamak önemli. Mantıksal varlık dersek o kolay, yararlı olabilir. Yani Logos'un varlık kipi mantıksaldır diyebiliriz. Başından beri soyut dediğin şey o. Şimdi varlık ya da nitelik ya da nicelik, böyle kategorilerin varlığını görgücülük reddediyor. Çünkü deneyimle bulamadığını düşünüyor. Yani niteliği, niceliği görgül olarak bulamıyor. O bulmayı istemesi bile saçma aslında. Bir Wallace, William Wallace söz ediyor galiba. Bir skolastik evrenselleri arıyor. Nerede bunlar? Çatıda arıyor, tavan arasında arıyor. Yani böyle fiziksel şeyler gibi aramalar ya da evrensellere adlar demeleri. Nominalizmin yaptığı şey de biraz
indirgemeyeceğim.
Evet, yani o da uygun değil. Bu varlık eğer gerçekten soyut olansa, o zaman Logos'a var demek ya da ona varlık yüklemek, ona herhangi bir şey yüklemek anlamına gelmiyor. Hiçbir içerik yüklemiyoruz. Yani bir şey beyazdır dersek ona bir yüklem yüklüyoruz ve beyazlık niteliğine, ama bir şey vardır dediğimiz zaman
ona illere bir niteliği olması gerekmiyor. Var
olması. Sadece varlığından.
Sadece var olması.
Evet. Dolayısıyla en soyut şeyi yüklüyoruz ve Logos'un yani burada galiba insanların yani karar vermelerini belirleyen şey mantıksal olmaktan çok psikolojik gibi görünüyor. Yani Tanrı vardır ya da yoktur diyen bir insan mantığına dayanıyor diyebilir miyiz?
Çok kesilmeden gittiğine bakarsınız.
Yoksa duygularına mı dayanıyor? Yani sadece teist değil. Ateist de duygularına dayanıyor. Çünkü ateist Tanrı'nın olmadığını tanıtlama gibi bir zahmete girişmiyor.
Teist işliyse girişiyor.
Teist de girişmiyor. Ya da ikisi de girişiyor ama ikisi de tanıtlamanın ne olduğunu bilmiyorlar. O tanıtlamayı yapabilecek entelektüel güçte değiller. Dışsal yapıyorlar. O yüzden burada mantıkta ilerlemek için şey gerekiyor. Büyük duygusal bir yatkınlık ya da eğilim gerekiyor ya da karakter eğilimi gerekiyor. Yani çok büyük bir kuşkuculuk mantığa güvenemiyor. David'im güvenemiyor. Yani David'in düşünceye güvenmekten o kadar uzak ki, örneğin 50 basamaklı bir toplama işleminde alt alta yazılmış 50 sayıyı toplarken, örneğin 20. basamağa geldiği zaman David'in daha önceki basamaklarda elde ettiği toplamanın doğru olup olmadığından kuşkulanmaya başlıyor. Çünkü artık onlar şeyinin dışında, gözlem doğrudan doğruya görme alanının dışında.
Peki bu psikolojik bir şey değil mi?
Bu psikolojik bir şey, mantıksal değil. Yani sen böyle Yani insanların mantıksal dedikleri şeyler genellikle ruhsal ya da duygusal. O yüzden o mantıksalı bulmak o kadar kolay değil. Yani insanların mantıksal diyemeyecekleri mantıksızlık yok. Mesela Hegel o tasım öğretisinde dolaysız tasımı incelerken şeyi gösteriyor. Oradaki tasım mantığını çözdüğü zaman tasımın hemen hemen her sofizmin şeyi olduğu bir yerde en iyi aracı olduğu ve her şeyi aklamak için eşit ağırlıkla, eşit güçle kullanılabileceğini söylüyor. Yani orta öncül olarak ya da ikinci öncül, medius terminus olarak alacağın şey senin keyfine bağlı diyor bir şeyde, bir nesnede. Ve bu buna sonra şey yaparız, önümüzdeki hafta ya da daha sonraki hafta daha ayrıntılı olarak gireriz. Yani mantıksalın ne olduğunu anlamak şey değil, sanıldığı kadar kolay değil. Burada...
Mesela anlayamamışım.
O zaman isterseniz saat 10.30, yani bu şey, yine uzun bir konu ve değil mi?
Geç kalıyoruz. Buradan girersek...
Haftaya bırakalım, epey ilerlemişiz zaten. O zaman sonlandırıyoruz.
Şimdi bugünkü derste ben kalmıştım.
Kapat, bitti mi?
Ahmet Bey'in yanına aldın ya.
Tamam.
Ahmet Bey'lik
yaptım. Goodbye diyecek.
Ahmet Bey'lik yaptım ben.
Sallıyorum bunu nasıl? Kapat işte.
Bunu koyacak mısınız bunları bir şeye?
Bakalım. Çok ağır olur.
Öyle mi?
300-500 megabayt. Bu disketler de 1 gigabayt alıyor değil mi?
Bayağı.
Büyük bir hacmi yazıyor üstünde.
Yazar.
Bunlar film makinesinde, videodan, kameradan çıktıktan çıkarken
şey,
kilitleniyor mu ya da kapanma yapılıyor mu biliyor musun?
1.4 GB.
Yani şimdi diskete koyuyoruz, okuyamıyoruz bunu henüz.
Niye okuyamıyorsunuz?
Onun şeyini okuyamadık, daha kitapçını okumadık.
Yani bir şey yapmıyor.
Direkt almıyor.
Yazılım gerekiyor.
Yalnız şöyle bir şey yapmıyor mu?
Ne gerekli?
Bir yazılım var ya diyor adamlar. Onu yapmıyor musunuz? Böyle bir şey yapıyordum.
Galiba acaba. Bir
işlem CD bittiği zaman kendisi bir işlem yapıyor.
Evet.
Bu çıkartıyoruz galiba.
Onu kendisi yapması lazım.
Biz bir şey mi basıyoruz?
Bunu neyde açıyorsunuz? Media Player'da mı açıyorsunuz?
Aç, disketi açmıyor, disketi açmıyor.
Daha iyi bir DVD oynatır.
Bu disketi açmıyor.
Program İçini görmüyor.
İçini görmüyor. Disketi görmüyor.
O zaman o disketleri o makinede formatlamak lazım Aziz Bey. O disketi makinede formatlamak lazım.
Öyle bir şey demiyor ya, bunlar alıp takıp...
Demiyor mu?
Demiyor.
Bunlar yok, instruction öyle bir şey
var. Niye formatlansın ki yani? Öteki disketleri formatlamıyoruz.
Benim bildiğim şey...
Bunlar makineye
hassas
olduğu için olabilir. Ben fikir olarak söyledim.
Anladım ama neyle formatlayacağız yani? Hangi formatı uygulayacağız?